Ayrım 2. Baltazar. Anatole France. Sayfa 13. Bu sırada insan, at ve silah seslerinden oluşan büyük bir gürültü koptu. Belkıs, muhafız birliğinin başında melikesini kurtarmak için gelen yiğit Abner'i tanıdı. Abner, melikenin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu bir önceki gün öğrenmişti. Abner, Belkıs'ın önünde 3 kez secde etti ve onu almak için hazırlanmış olan bir tahtıravanı Melike'ye doğru ilerletti. Bu sırada muhafızlar eşkıyaların ellerini bağlıyorlardı. Melike eşkıyaların elebaşısına dönerek usulca şöyle dedi. Asılacağınızı söylerken yerine getirmeyeceğim bir söz verdiğimi düşünmenizi istemem dostum. Abner'in iki yanında duran rahip Sembobitis ve hadım ağası Menkera, prenslerini toprağa uzanmış, hareketsiz, karnına bir bıçak saplanmış halde görünce çığlıklar attılar. Onu dikkatli bir şekilde yerden kaldırdılar. Aynı zamanda iyi bir hekim olan Sembobitis, Baltazar'ın hala nefes aldığını fark etti. Menkera, kralın ağzındaki köpükleri silerken Sembobitis yarasını temizledi. Daha sonra onu bir atın üstüne bağlayıp, Melike'nin sarayına doğru ağır ağır yol aldılar. Baltazar 15 gün boyunca sayıklayarak yattı. Durmadan dumanı tüten kazandan ve akarsu yatağındaki yosundan söz ediyor, çığlıklarla Belkıs'a sesleniyordu. 16. gün nihayet gözlerini açtı ve başucunda Sembobitis ile Menkera'yı gördü. Ancak Melike yoktu. O nerede? Ne yapıyor? Menkera, Efendimiz diye yanıtladı. O, Komagene kralıyla bir odaya kapandı. Sembobitis, kuşkusuz mal değiş tokuşunu kararlaştırıyorlardır diye ekledi. Ama bunu dert etmeyin, yoksa ateşiniz çıkar. Baltazar, onu görmek istiyorum diye haykırdı. Ayağa kalkıp Melike'nin odasına doğru yöneldi. Ne ihtiyar Sembobitis ne de hadım ağası onu durdurabildi. Yatak odasına yaklaşınca altınlarla kaplı ve bir güneş gibi parlak Komagene kralının odadan çıktığını gördü. Belkıs lal renkli bir yatağa uzanmış, gözleri kapalı gülümsüyordu. Baltazar, Belkıs'ım, Belkıs'ım diye haykırdı. Ama Belkıs başını bile çevirmedi. Bir düş görüyor gibiydi. Baltazar yaklaştı ve Melike'nin elini tuttu. Ancak Melike elini sertçe çekti. Ona, benden ne istiyorsunuz dedi. Kara kral gözyaşlarına boğularak, soruyor musunuz dedi. Belkıs kaygısız ve acımasız gözlerini Baltazar'a doğru çevirdi. Baltazar anladı ki Belkıs her şeyi unutmuştu. Ona dere yatağında geçirdikleri geceyi hatırlattı. Fakat o, gerçekten de ne demek istediğinizi anlamıyorum efendim dedi. Hurma şarabı size yaramadı. Düş görüyor olmalısınız. Mutsuz prens kollarını iki yana açarak ne diye haykırdı? Öpücüklerin, bedenimdeki bıçak izi, tüm bunlar bir düş müydü? Melike ayağa kalktı, giysisinin taşları dolu yağar gibi şakırdıyor ve ışıl ışıl parlıyordu. Efendim dedi, kurulun toplanma zamanı geldi. Sizin hasta beyninizin düşlerini anlamaya çalışacak kadar boş zamanım yok. Gidip dinlenin. Elveda. Kendini bayılacak gibi hisseden Baltazar, bu kötü kadına güçsüzlüğünü belli etmemek için bütün gücünü topladı ve odadan koşarcasına çıktı. Sonra düşüp bayıldı ve yarası yeniden açıldı. Baltazar 3 hafta boyunca kendine gelemedi. 22. gün dirilen bir ölü gibi Menkera ile birlikte başında bekleyen Sembobitis'in ellerini tuttu ve ağlayarak şöyle haykırdı. Ah dostlarım! Siz ikiniz ne mutlusunuz. Biriniz ihtiyar, birinizin ise ihtiyardan farkı yok. Ama hayır, dünyada mutluluk yoktur, yalnızca kötülük vardır. Çünkü aşk bir kötülüktür ve Belkıs kötüdür. Sembobitis, bilgelik insanı mutlu kılar diye yanıtladı. Baltazar, deneyeceğim dedi. Bir an önce Habeşistan'a gidelim. Sevdiği kadını kaybeden Baltazar, kendisini bilgeliğe adamaya ve rahip olmaya karar verdi. Bu karar ona mutluluk getirmese bile en azından huzur sağlayacaktı. Her akşam rahip Sembobitis'in ve hadıması Menkera'nın eşliğinde sarayının taraçasında oturup ufukta kımıldamadan duran hurma ağaçlarını seyrediyor veya ay ışığına Nil nehrinde ağaç kütükleri gibi yüzen timsahlara bakıyordu. Sembobitis, doğayı hayranlıkla seyretmekten bıkıp usanılmaz dedi. Baltazar, elbette diye yanıtladı. Ama doğada hurma ağaçlarından ve timsahlardan daha güzel şeyler de var. Böyle dedi çünkü Belkıs'ı hatırlamıştı. İhtiyar Sembobitis, Nil'in muhteşem üzüm bağları vardır ve ben bunları insanlara açıkladım dedi. İnsanlar anlamak için yaratılmıştır. Baltazar iç geçirerek, insanlar sevmek için yaratılmıştır diye yanıtladı. Açıklanamayan şeyler vardır. Sembobitis, neler bunlar diye sordu. Kral, bir kadının ihaneti diye yanıtladı. Rahip olmaya karar vermiş olan Baltazar, çeşitli krallıkları ve gökyüzünün bütün uzaklıklarını görebilecek büyük bir kule yaptırmayı tasarladı. Kule tuğladandı ve bütün kulelerden yüksekti. 2 yılda bitti. Baltazar, kral babasının bütün hazinesini bu kuleyi yaptırmak için harcamıştı. Her gece bu kulenin çatısına çıkıyor ve buradan Bilge Sembobitis'in talimatları doğrultusunda gökyüzünü gözlemliyordu. Sembobitis, gökyüzündeki şekiller bizim alın yazımızın işaretleridir diyordu. Baltazar şöyle yanıtlıyordu. Tanımak gerek, bu işaretler karanlık ama onları incelerken Belkıs'ı düşünmüyorum. Bu büyük bir avantaj. Rahip ona, bilmekte yarar olan öteki gerçeklerin yanı sıra, yıldızların gök kubbede çivi gibi çakılı olduğunu, 5 gezegen bulunduğunu, bunlardan Bel, Merodah ve Nebo'nun erkek, Sin ve Milita'nın ise dişi olduğunu öğretiyordu. Gümüş, ayı temsil eden Sin'in, demir, Merodah'ın, kalay, Bel'in simgesidir. İyi kalpli Baltazar, işte öğrenmek istediğim bilgiler bunlar diyordu. Astronomi çalıştığımdan beri ne Belkıs'ı düşünüyorum ne de dünyada olup bitenleri. Bilimler insan dostudur, kişiyi düşünmekten alıkoyar. Sembobitis, insanın içindeki duyguları yok eden bilgiler ver bana. Ben de seni halkım arasında onurlandıracağım. Sembobitis işte bu nedenle krala bilgeliği öğretti. Astrampsikos'un, Gobiras'ın ve Pazatas'ın ilkelerine göre uzak iletişim bilimini öğretti. Baltazar, Güneş'in 12 evini gözlemlediği ölçüde Belkıs'ı da daha az düşünüyordu. Bunu fark eden Menkera büyük bir sevinç duyuyordu. Ona bir gün, "Efendimiz," dedi, "Melike Belkıs'ın altın giysisinin altında keçilerinki gibi çarpık ayakları olduğunu itiraf ediniz." Kral, "Böyle budalaca bir şeyi kim söyledi sana?" diye sordu. Hadım ağası, "Habeşistan'da olduğu gibi sabahda da herkes böyle düşünüyor efendimiz," diye yanıtladı. Herkes Melike Belkıs'ın bacaklarının çok kıllı olduğunu ve ayaklarının 2 kara boynuzdan ibaret olduğunu söylüyor. Baltazar omuzlarını silkti. Belkıs'ın bacaklarıyla ayaklarının tıpkı öteki kadınlarınki gibi etten kemikten ve kusursuz bir güzellikte olduğunu biliyordu. Bu düşünce, bu denli sevdiği kişinin anısını çirkinleştirdi. Onu tanımayanlar için güzelliğinin günahsız olmadığına dair bir yakınma gibiydi bu. Onun aslında iyi ama kendisine canavar süsü veren bir kadın olduğu düşüncesi rahatsız ediyordu Baltazar'ı. Belkıs'ı bir daha görmek istemiyordu. Baltazar basit bir ruha sahipti ama aşk her zaman çok karmaşık bir duygudur. Kral o günden itibaren büyüde ve müneccimlikte büyük aşamalar kaydetti. Gök cisimlerinin birleşmelerine karşı son derece dikkatliydi ve yıldız falına Bilge Sembobitis kadar doğru bir biçimde bakıyordu. Ona, "Sembobitis," diyordu, "baktığım yıldız fallarının doğru olduğuna dair başın üzerine yemin eder misin?" Bilge Sembobitis şöyle yanıtlıyordu, "Efendimiz, bilim yanılmaz ama bilginler her zaman yanılır." Baltazar doğuştan bir dehaya sahipti. Diyordu ki, "Kutsal olandan başka gerçek yoktur ve kutsal olan içimizde saklıdır. Boş yere gerçeği arar dururuz. Ama bak, ben gökyüzünde yeni bir yıldız keşfettim. Çok güzel ve canlıymış gibi görünüyor. Işıldadığı zaman tatlılıkla göz kırpan tanrısal bir göz gibi. Sanki beni çağırıyormuş gibi sesini duyuyorum. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu bu yıldız altında doğana. Sembobitis bak, bu güzel ve göz kamaştırıcı yıldız bize nasıl bakıyor? Ama Sembobitis yıldızı göremiyordu, çünkü görmek istemiyordu. Bilge ve yaşlı Sembobitis yeniliklerden hoşlanmıyordu. Baltazar gecenin sessizliğinde tek başına tekrarlıyordu. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu bu yıldızın altında doğacak olana. Kral Baltazar'ın artık Belkıs'a aşık olmadığı haberi tüm Habeşistan'da ve komşu krallıklarda büyük gürültü kopardı. Haber Saba ülkesine ulaştığında Belkıs aldatılmış gibi öfkeye kapıldı. Saba şehrinde imparatorluğunu unutan Komagene kralına koştu ve ona şöyle haykırdı. Dostum, benim duyduğum şeyi siz de duydunuz mu? Baltazar artık bana aşık değilmiş. Komagene kralı gülerek, kime ne diye yanıtladı. Biz birbirimize aşığız ya. Ama bu kara adamın bana ettiği hakareti sezmiyor musunuz? Kral, hayır diye yanıtladı. Sezmiyorum. Belkıs sonunda onu kandırmayı başardı ve sadrazamına Habeşistan'a yolculuk için herkesin hazırlanması emrini verdi. Ona, bu gece yola çıkacağız dedi. Güneş batmadan önce her şey hazır olmazsa boynunu vurdururum. Daha sonra yalnız kalınca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Olağanca açık yürekliliğiyle iç çekiyordu. Onu seviyorum. O artık beni sevmiyor ama ben onu seviyorum. Bir gece mucize yıldızını seyretmek için kulesine çıkan Baltazar, gözlerini gökyüzünden yere indirdiğinde uzakta çölün kumlarında kıvrıla kıvrıla gelen bir karınca ordusunu andıran uzun siyah bir çizgi gördü. Karıncaları andıran bu çizgi yavaş yavaş büyüdü ve iyice belirginleştiğinde kral filleri, atları ve develeri fark etti. Kervan şehre yaklaştığında Baltazar parlak palaları ve Saba Melikesi'nin muhafızlarının kara atlarını ayırt etti. Belkıs'ı da seçebiliyordu. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. Kendisine tekrar aşık olacakmış gibi hissetti. Yıldız muhteşem bir ışıltıyla zenitte parlıyordu. Aşağıda lal rengi altın bir tahtrevanda oturan Belkıs, yıldızlar kadar küçük ve parlaktı. Baltazar büyük bir gücün kendisini melikeye doğru çektiğini hissetti. Ama yine de umutsuz bir çabayla başını çevirdi, gözlerini kaldırdı ve yeniden yıldızını gördü. Yıldız ona şöyle dedi. Göklerdeki Tanrı'ya şükürler olsun ve barış yeryüzündeki iyi niyetli insanların üzerine olsun. Sevgili Kral Baltazar, bir ölçek mür al ve beni takip et. Seni eşekle öküz arasında bir ahırda doğmuş küçük bir çocuğun yanına götüreceğim. Bu küçük çocuk kralların kralıdır. O, teselli olmak isteyenleri teselli edecektir. Ruhu da yüzü gibi karanlık ama kalbi bir çocuğunki kadar saf olan Baltazar, o seni çağırıyor. O seni seçti çünkü sen acı çekiyorsun. O sana zenginliği, mutluluğu ve aşkı verecek. O sana mutlu bir yoksul ol, gerçek zenginlik budur diyecek. O sana gerçek mutluluk, mutluluğa sırtını dönmektir. Beni sev, yalnızca benim yarattıklarımı sev. Çünkü aşk benim diyecek. Bu sözler üzerine kralın karanlık yüzüne tanrısal bir huzur ışık gibi yayıldı. Baltazar hayranlıkla yıldızı dinliyordu. Yeni bir insana dönüştüğünü hissediyordu. Sembobitis ile Menkera onun yanında eğilmiş secde ediyorlardı. Melike Belkıs Baltazar'ı fark etti. Baltazar'ın tanrısal aşkla dolan kalbinde artık kendisine yer kalmadığını anlamıştı. Kızgınlıktan benze attı ve kervana derhal Saba ülkesine geri dönmek üzere emir verdi. Yıldız konuşmasını bitirince kral ve iki adamı kuleden indiler. Daha sonra bir ölçek mür hazırladılar, bir kervan oluşturdular ve yıldızın onları götürdüğü yere gittiler. Uzun zaman bilinmeyen diyarlarda yol aldılar. Yıldız da önlerinde yürüyordu. Bir gün üç yolun kesiştiği bir yerde arkalarında büyük bir kalabalıkla birlikte ilerleyen iki kralla karşılaştılar. Birisi genç ve beyaz yüzlüydü. Baltazar'a selam verdi ve dedi ki, benim adım Gaspar, kralım ve Yahudi Betlehem'inde doğan çocuğa armağan olarak altın götürüyorum. İkinci kral, ak sakalları göğsüne kadar inen bir ihtiyardı. O da, benim adım Melchior dedi. Ben de, kralım, insanlara hakikati öğreten kutsal çocuğa günlük götürüyorum. Baltazar, Ben de sizler gibi oraya gidiyorum diye yanıtladı. Ben de şehvetimi yendim. Bu nedenle yıldız benimle konuştu. Belkior, ben dedi ben gururumu yendim ve bu nedenle çağrıldım. Gaspar, ben dedi ben zalimliğimi yendim. Bu nedenle sizinle birlikte gidiyorum. Üç bilge seyahatlerine birlikte devam ettiler. Doğuda onları gören yıldız, çocuğun olduğu yere kadar onları yukarıdan takip etti ve orada durdu. Yıldızın durduğunu gördükleri zaman içleri sevinçle doldu. Eve girdiklerinde çocuğu annesi Meryem ile birlikte buldular. Secde edip ona taptılar ve İncil'de belirtildiği gibi hazinelerini açarak ona altın, günlük ve mür sundular. Papazın Rezeda Çiçeği A. Jules Lemaitre. Bir zamanlar Boccace köyünde nefsini yenmiş, sevinçle dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş, mutluluğu Tanrı'ya adanmakta bulan aziz bir papaz tanımıştım. Bahçesinde meyve ağaçları, sebze ve şifalı otlar yetiştirirdi. Ama çiçeklerin güzelliğinden bile korktuğu için ne gül yetiştirmek isterdi ne de yasemin. Tanrı'nın yarattığı gökyüzü altında, lahana evlekleri arasında dua kitabını okurken dikkatini dağıtmayan, kıvrımlı sapı gösterişsiz bir biçimde açan birkaç rezeda çiçeğinin yetişmesine izin verirdi sadece. Ne zaman yanından geçse çiçeğin saplarından birini koparırdı. Koparılan her sapın yerine dört sap bitiyordu. Öyle ki şeytanın da yardımıyla papazın rezedası geniş bir alanı kapladı, yolu taştı ve gelip geçerken papazın cübbesine takılmaya başladı. Bu yabani bitkiden rahatsız olan papaz, kutsal kitabı okumaya ve dua etmeye günde 20 kere ara vermek zorunda kalıyordu. İlkbahar bitip de sonbahar geldiğinde papazın evini tamamen rezeda çiçeği kokusu kaplamıştı. İşte bu biziz. Biz o kadar kırılganız ki. Doğal bir eğilimin bizi günaha sürüklediğini söyleyebiliriz. Tanrı adamı gözlerini koruyabildi ama burun delikleri savunmasız kaldı. Şeytan da onu burnundan yakaladı. Rezeda çiçeğinin kokusunu papaz şimdi şehvetle, istekle, yani hassas güzelliklerin zevkini tatmamızı sağlayan ve bizi her türlü günaha sürükleyen o tehlikeli içgüdüyle içine çekiyordu. O günden beri papaz, Tanrı'nın ve Meryem'in ıtırlarını daha az koklar oldu. Azizliği azalmıştı ve belki de uyuşukluğa düşmüştü. Ruhu yavaş yavaş gökyüzünün hiç yardım etmeden geri çevirdiği ürkek ruhlara dönüşmüştü. Bir zamanlar Teb şehrinde bir keşiş her şeyden el etek çektiği halde altın kupasına kıyamayıp onu yanında alıkoymuştu. Bir melek de dünyanın boş değerlerini temsil ettiği için bu kupayı çalarak keşişi kurtarmıştı. Boccace papazına yapılan iyilik de böyle bir iyilikti. Beyaz bir tavuk rezeda çiçeğinin bittiği toprakta o kadar çok eşelendi ki çiçeği öldürdü. Bu tavuğun nereden geldiği bilinmiyor. Ben inanıyorum ki çölde keşişten kupayı çalan melek papazın yetkinliğe ulaşması yolundaki engelleri ortadan kaldırmak için beyaz bir tavuğa dönüşmüştü. İkinci ayrımın sonu, sayfa 23.